Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün kendimizi neden başkalarıyla kıyaslarız ve bunu yaptığımızda beynimizde neler oluyor, bunları konuşacağız. En başta size bir sorum olacak. Yeryüzünde bu soruyu olumsuz yanıtlayabilecek tek bir insan bile yoktur aslında. Olursa da hiç komşu çocuğu tanımamış demektir. Kendinizi hayatınızda en az bir kere başkalarıyla kıyasladınız mı? Çevrenizde sizden daha başarılı ya da daha güzel ya da daha yakışıklı insanlar olduğunu düşünüp kıskandığınız ya da sizden daha şanssız insanlar olduğunu düşünerek mutluluk duyduğunuz oldu mu? Bunlar aslında bilinçaltımızda kendimize sorduğumuz ve itiraf edelim kendimize cevabını kısmen verdiğimiz sorular. Ve literatürde sosyal karşılaştırma kuramı olarak yerini almış. 1954 yılında sosyal karşılaştırma kuramını ileri süren Leon Festinger bu karşılaştırma davranışımızı 9 maddelik hipotezleriyle özetlemiş aslında. Ama ben sadece 3'üne değineceğim. Merak edenler açıklama kısmındaki kaynaklardan bu 9 maddeye ayrıca erişebilirler. Şimdi Festinger'ın ilk hipotezi şu. Diyor ki istisnasız bütün insanların içinde yeteneklerini değerlendirmek için bir dürtü bulunur. Güzel miyiz bilmek isteriz, yeterince başarılı mıyız bilmek isteriz ve illaki bir fikrimiz vardır. Yani kendi kişisel özelliklerimizi değerlendirmek istiyoruz. Bunun için bir ölçüt arıyoruz ama hayatta her şey için bir not sistemi yok, öyle değil mi? Her şeyi değerlendirmek için kesin bir standart bulmamız mümkün olmuyor. Mesela bir resim yaptınız. Resim ne kadar güzel oldu? Resme baktığınızda resim yeteneğinizin olduğunu ya da olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Ya da bir sporcu 100 metreyi 10 saniyede mi koşsa başarılıdır? Yoksa 20 saniyede yeterince başarılı bir süre midir? İşte böyle durumlarda yani standart bir ölçüt mevcut olmadığında ne yaparızın cevabı için ikinci hipotezi okuyorum. Eğer standartlar mevcut değilse, yani standart bir ölçüt bulamıyorsak, insanlar kendilerini başka insanlarla karşılaştırarak bir yargıya ulaşırlar. Şimdi tam da konuyla ilgili Jordan Peterson diyor ki, bu dünyada muhakkak bazı şeyleri bizden daha iyi yapan insanlar her zaman olacak ve bu bir problem. Çünkü kıskanabilirsiniz, içerleyebilirsiniz, bundan acı çekebilirsiniz. Jordan Peterson'ı bilmeyenler için kendisi klinik psikolog ve Toronto Üniversitesi'nde psikoloji profesörü bu arada. Ve Peterson bir anekdot ekliyor. Bir arkadaşı üniversite yıllarında kendini ev arkadaşıyla karşılaştırıyormuş. İşte ev arkadaşım her şeyde benden daha iyi, her konuda çok başarılı, asla onun kadar başarılı değilim diye psikolojisi çok etkilenmiş. Aslında Peterson'a göre kendi arkadaşı da gayet başarılı biri ama kendini kıyasladığı kişi, yani bu hikayedeki ev arkadaşı kim biliyor musunuz? Elon Musk. Yani dünyadaki 7 milyar insandan daha başarılı sayabileceğimiz bir kişiyle kıyaslıyormuş kendini ve yetersiz buluyormuş. İşte tam da bu sebeple kendimizi kıyaslayacağımız kişileri çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Festinger'a göre insanlar kendilerini daha çok benzer özelliklere sahip kişilerle karşılaştırma eğiliminde oluyorlar. Yani örneğin bir öğrenci sınav notunu başka sınıftakilerle karşılaştırmıyor da işte kendi sınıfındaki öğrencilerle karşılaştırıyor. Bu da son hipotezdi bu arada. Ama bu kuram ilerleyen zamanlarda geliştirilmiş elbette. Hatta sosyal medya üzerine yapılan bir çalışmada şu çıkıyor. Gençler kendilerini benzer olmayan çevreyle daha fazla kıyaslıyorlar. Özellikle de kadınlar kendi yaşıtlarından ziyade kendilerini ünlülerle, modellerle daha fazla kıyaslıyorlar. Tabii bütün gün elimizde telefonun olması ve sosyal medyadan çıkamıyor oluşumuzun bir sonucu. Peki başkalarıyla kıyasladığımızda kendimizi nasıl hissediyoruz? Bu sorunun cevabı değişir. Canımız iyi hissetmek istiyorsa gidip bir konuda bizden daha kötü ya da başarısız kişilerle kıyaslama yapmak daha çok işimize geliyor elbette. Buna da aşağı yönlü kıyaslama deniyor. Daha kötü durumda olanlara bakıp içimizi ferahlatabiliyoruz. Bazen şükrediyoruz. Kim bilir belki biraz da egomuz okşanıyor. Ama tabii hassas durumlarda veya sağlık durumlarında bazen buna psikolojik olarak ihtiyacımız oluyor. Örneğin bir çalışmaya göre göğüs kanseri hastalarının çoğunlukla kendilerini daha kötü hastalık seyrine sahip hastalarla kıyaslamayı tercih ettikleri gözlemlenmiş. Ama bizden daha üst seviyede olduğunu düşündüğümüz kişiler varsa bu kişilerle yaptığımız kıyaslama yani yukarı yönlü kıyaslama kaygı, depresyon artışı, öz saygının azalması, kendini yetersiz hissetme, beden imgesi kaygıları gibi olumsuz duygularla ilişkilendiriliyor daha çok. Sosyal medya bu anlamda gerçekten bir batak olabiliyor. Çünkü klasik olacak ama gerçek. Herkes mutlu anlarını paylaşıyor ve artık istemediğiniz kadar filtre mevcut. Kimse de uyanıp saçı başı dağınık, gözlerinin altı mor, böyle pijamalarıyla fotoğraf paylaşmıyor. Daha çok tatile, güzel yerlere gittiğimizde en mutlu anlarımızı paylaşıyoruz. Ondan sonra da belki bazıları da bakıp ben ne kadar mutsuz bir hayat yaşıyorum diye düşünebiliyor. Bu arada sosyal medya ve kaygı demişken eğlenceli bir istatistik vereyim. Amerikan Yüz Plastik Cerrahi Akademisi'nin 2018 verisine göre hastalar en çok ne için geliyorlar bilin. Buradaki doktorlar yüz estetiği için gelen hastaların %55'inin selfilerde daha iyi görünmek amacıyla geldiğini söylemiş. 20-30 yaş aralığında fotoğraf çekerken görünüşleri konusunda endişe eden kişiler bunlar. Sosyal karşılaştırmanın gücünün olduğunu düşünüyorum ben burada. Ama yukarı yönlü karşılaştırmalar her zaman herkeste olumsuz duygu ve kaygı yaratır diye bir şey yok tabii. Aksine ilham kaynağı da olabilir. Bizden daha iyi kişilere bakıp ilham alabiliyoruz. Kendimizi geliştirme motivasyonumuz artabiliyor, eksik yönlerimizi fark edip değişim için harekete geçebiliyoruz. Bu kariyer planlamasında olabilir, günlük bir konuda bile olabilir. Mesela yine sosyal medyadan örnek vereceğim burada. Sosyal medyada her gün spor salonundan story atan birinden ilham alarak spora başlayanlarınız ve bunu devam ettirenleriniz olabilir. Bence doğru yönetebildiğimizde hakikaten bu anlamda iyiye çevirebiliriz bu yukarı doğru kıyaslama işini. Peki kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda beynimizde neler oluyor? Asıl kısma gelelim. Bunu öğrenmek için araştırmacılar katılımcıların diğer katılımcılardan daha az veya daha çok para kazandığı ya da verilen görevlerde daha başarısız ya da daha başarılı oldukları durumlar yaratıyorlar ve eş zamanlı olarak kişilerin nöral mekanizmasını izliyorlar. Çıkan sonuçlara bakalım. Kendimizi bizden daha başarısız kişilerle kıyasladığımızda beynin ödül sistemiyle ilgili kısımlarında aktivasyon görülüyor. Yani nükleus accumbens'in de içinde yer aldığı ventral striatum ve cingulate kortekste aktivasyon izliyorlar. Tam buradan nükleus accumbens'i kısacık açmak istiyorum. Hoşumuza giden birçok şey, yani örneğin çok sevdiğimiz bir yemeği yediğimizde ya da mesela çoğu kişi çikolataya bayılır, çikolata yediğimizde ya da parasal bir ödül kazandığımızda vücudumuzda salgılanan dopamin gider, beynimizdeki nükleus accumbens bölgesini uyarır. Burası beynimizin zevk merkezidir. Mesela karnesi pek iyi geldiğinde bir çocuğa ailesinin aldığı bisiklet sonrasında çocuğun beyninde aktive olan bölge diyebiliriz bu bölge için. Ya da uzun zamanlar uğraş verdikten sonra çok önemli bir sınavı geçtiğinizde beyninizde bu bölge aktif olur. Cingulate korteks de empati yapma, duygusal davranışlarımızın düzenlenmesini sağlayan, sosyal bağlanmada rol alan bir merkez. Bunların yanında literatürde ödül beklentisi ve ödül tahminiyle de ilişkili olduğu görülmüş. Burası bizi ilgilendiren kısım. Yani bu bölgelerde aktivasyon görülmüşse buradan ne sonuç çıkarabiliriz? Aşağı yönlü bir kıyaslama yaptığımızda bundan bir miktar haz alıyoruz denilebilir. Çünkü beynimizde zevk merkezi dediğimiz kısım aktif oluyor. Vücudumuzda dopamin salgılanıyor ve belki de kendimiz daha iyi seviyede olduğumuzu düşünerek daha olumlu duygular hissediyoruz. Tel Aviv'de yapılan başka bir çalışmayı incelersek de orada çıkan sonuçlar biraz ilginç. Katılımcılar bir oyunda kazançları olduğunda bu az evvel bahsettiğim beynin ödül işlemeyle ilişkilendirilen bölgesi var ya, işte orada aktivasyon yine artıyor. Sonuçlar gayet uyumlu yani. Tam tersine bir kayıp yaşadıklarında yine aynı bölgede aktivasyon azalıyor. Buraya kadar da güzel. Fakat işin ilginci ne biliyor musunuz? Oyunda kazanç elde eden kişilere diğer katılımcıların kendilerinden daha çok kazanç elde ettiği bilgisi verilirse bu ödül merkezi, işte bu bölge tıpkı bir kayıp yaşamışçasına bir tepki veriyor. Yani kazanmak bize yetmiyor. Diğerlerinden daha çok kazanmamız da lazım. Karşılaştırma yaptıkları bir ortamda diğerlerinin daha büyük kazancı insanlar için kazanmış olsalar dahi kaybetmekle eşdeğer hisler uyandırıyor. Benzer şekilde oyunda kayıp yaşamışlarsa ve bu sefer diğer katılımcıların daha büyük kayıpları olduğu söylenirse bu sefer de beyinlerinde tıpkı kazanç elde etmişçesine aktivasyonlar izleniyor. Yani başkalarının kaybı daha büyükse beynimiz bunu bir kazanç olarak görüyor. İnceleyeceğim son çalışmaya geliyorum. Az önceki kıskanç beynin aksine bu sefer takdir edilesi sonuçlar görüyoruz. Bir alan bilgisi üzerinde insanların bilgi seviyelerinin ölçüldüğü bir çalışma yapılıyor. Bunu atıyorum işte bir matematik testi gibi düşünün. Bu çalışmada insanlar kendilerini daha yüksek puana sahip insanlarla karşılaştırdığında bu katılımcıların motivasyonla ilişkilendirilmiş bölgelerinde aktivasyon görülüyor. Literatürde motivasyonla ilişkilendirilmiş olan bölgeler anterior insula ve aynı zamanda ön beynin, yani prefrontal korteksin arka yan ve orta kısımları. Yani bu kişilerin motivasyonları artıyor. Daha iyi sonuçları görüp ilham alıyorlar. Tabii belki buna hırs duygusu da eşlik ediyor olabilir, mümkün. Ama özetle bu sonuç, kendimizi bizden daha başarılı kişilerle karşılaştırdığımızda içimizde bizleri harekete geçirebilecek bir motivasyonel değişiklik yaşanabileceğinin göstergesi. Bizler için hala umut var diyebiliriz. Her şeyi bir kenara koyarak düşünürsek bizler sosyal varlıklarız ve tüm bu duygulara kapılmamız gayet normal diye düşünüyorum. Hırslanmak da, yeri gelince kıskanmak da ama karşılaştırma yaparken ne kötüyü düşünüp rehavete kapılmak, hele de depresyona girmek kesinlikle çözüm değil. Siz çok iyi olduğunuzu düşünürsünüz, kendi lisenizde en başarılı öğrencisinizdir ama orası ülkenin başarı sıralamasındaki en düşük lisesi ise üniversite sınavında son %1'lik dilimde de çıkabilir sonucunuz. Ya da çok zengin birine bakıp ne kadar şanslı diye düşünürsünüz, ona çok özenirsiniz, onun yerinde olmak istersiniz belki ama o kişinin de hayatında ne olup bittiğini bilemezsiniz. Belki şanslı diyemeyeceğimiz başka zorluklarla mücadele ediyor olabilir o kişi. Belki de o kişi sadece Elon Musk'tır. Dolayısıyla en güzeli kendi hedeflerimize odaklanıp çevremizden gerekli dersi ya da ilhamı alıp yola devam etmek. Bu hedefler doğrultusunda sadece dünkü sizle bugünkü siz arasında bir kıyaslama yapmaya odaklanmak. Freud'un da bir sözü var ya, kendinizi kıyaslamak zorunda olduğunuz tek kişi geçmişteki sizsiniz. Tam da bu konuya değinen bir TEDx konuşmasıyla bitirmek istiyorum. İlgilenenler açıklama kısmından konuşmaya erişebilirler. Devina Nursia, Boston Üniversitesi'ne değişim öğrencisi olarak gelmiş Endonezyalı bir psikoloji öğrencisi. Ve hepimiz aslında kendi yarışımızda koştuğumuzu, hayatta hepimizin kendi bireysel yollarının olduğunu hatırlatan 3 unsurdan oluşan kendi geliştirdiği bir metodu aktarıyor. DCE metodu. Türkçe'ye çevirecek olursak ben TYZ metodu diye aktaracağım. Yani tanımla, yarat, zevk al. Metot çok basit aslında fakat kendimize yardımcı olmakta doğru şekilde düşünmeyi başarırsak bu kadar kolay. Her şeyi çok kompleks hale getirmeye gerek yok. Hazırsanız başlıyorum. 1. Tanımla. Devina diyor ki kendi başarı tanımınızı yapın. Başarının tanımı kişiden kişiye farklı yorumlanır ama yine de kendimizi başkalarıyla bu konuda kıyaslamaya devam ederiz. Ve hatta çoğu insan başarının ne olduğunu bilmeden sadece ona sahip olmak ister. Bu söz beni gerçekten düşündürdü ve hak da verdim. O yüzden kendimiz için başarının bir tanımını yapmak lazım her şeyden önce. Çünkü bu biraz da bizim kendi hayatımızda ne istediğimizle ilgili. Bu sebeple kendi başarı tanımınızı yapın ki başkalarınınkiyle meşgul olmayın. Sadece kendi hedeflerinize odaklanın diyor Devina. 2. Yarat. Kendi fırsatlarınızı yaratın. İlk maddede başarı hedefiniz için hangi adımları tanımladıysanız o adımlarla hedeflerinize ulaşmak için düzenli ve ısrarlı bir şekilde çalışın. Konfor alanınızdan çıkın. Kendi hedeflerinize bağlı kalın. Bu da sizin kendi başarı çerçevenizi oluşturur. 3. Zevk al. Bu son adımda yolculuğun tadını çıkarmak üzerine yine diyor ki zorluklarla karşılaşacaksınız. Fakat bu zorluklar bir birey olarak gelişmenize yardımcı olacak. Engellere takılmak, zorluklara odaklanmak ya da diğerleriyle kıyaslama yapmak yerine bu eforu kendinize ve yarattığınız fırsatlara yatırım yapmaya harcayın. Ve sözlerini şu şekilde bitiriyor. Unutmayın ki hayatınızın ana karakteri sizsiniz, başkaları değil. Bence de çok doğru, bunu ara ara kendimize hatırlatmak lazım. Beni açıklama kısmındaki Instagram veya Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Önerileriniz veya yorumlarınız olursa bu hesaplardan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.